Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım, 15. bölüm. Eve, hızlı ve gözlerden uzak hareket etmek istediğinden aşağı inmek için asansörü kullanmaya karar verdi. Asansörü önce hızlı bir dikey inişe, sonra da bir kanattan diğerine geçebilmek için yataya programladı. Rourke'la senin burada harika bir eviniz olduğunu söylemeliyim, nefes kesici. Daha büyük bir şey bulana kadar idare eder. Eve bunu alaycı ama ciddi bir tavırla söylemişti ve Jess'in kahkahasının sinirlerini bozmasına izin vermedi. Söylesene Jess, Mavis'le çalışmaya karar verdiğinde onun Rourke'la bağlantısı olduğunu biliyor muydun? Dedim ya, Mavis milyonda bir rastlanacak türden bir yetenek. Birlikte iyi iş çıkaracağımızı anlamam için onu birkaç kez sahnede izlemem yetti. Jess sırıttı. Etkileyiciydi. Cübbesinin altında kurbağa saklayan bir kilise korosu çocuğu gibi. Rourke gibi biriyle bağlantısı olmasının elbette bir zararı olamazdı ama kendi yeteneği olması şarttı. Ama bu bağlantıdan daha önce haberin vardı, değil mi? Jess omuz silkti. Duymuştum, bu yüzden onu görmeye gittim. O tür düşük kalitede kulüpleri sevmem. Onu daha iyi bir yere taşıyabilirsen ve Rourke ya da onun gibi başka biri yatırım yapmak isterse bu herkesin işine gelirdi. Sen işine geleni iyi biliyorsun Jess. Kapılar kayarak iki yana açıldığında Eve asansörden indi. Gerçekten biliyorsun. Dediğim gibi çocukluğumdan beri gösteri dünyasındayım. Sanırım artık sistemi iyi anlıyorum. Koridorda Eve'in peşinden giderken Jess etrafına bakındı. Antik sanat eserlerini, pahalı ahşap oymaları, el yapımı halıları göz ucuyla inceledi. Para bu işte diye düşündü. İmparatorluklar kuran cinsten. Ofisin kapısına geldiklerinde Eve durdu ve Jess'e döndü. Ne kadar parası olduğunu bilmiyorum dedi Jess'in düşüncelerini okumuş gibi ve umurumda da değil. Jess hala gülümsüyordu ama bir kaşını kaldırarak bakışlarını Eve'in yumuşacık ipek tuvaletinin üzerinde parlayan gözyaşı şeklindeki iri elmasa dikti. Ama sonuçta paçavralar giymiyorsun şekerim. Bir zamanlar giydim ve yine giyebilirim. Ve Jess, Eve kapının şifresini girdi. Bana bir daha şekerim deme. Eve içeri girdiğinde şaşkın ama hazır bir şekilde bekleyen Peabody'yi gördü. Otur dedi Jess'e bakmadan. Sonra hemen kendi masasının arkasına geçti. Güzel bir ofis. Merhaba tatlım. Kafasını patlatsa bile adını hatırlayamayacağını biliyordu ama yine de Peabody'ye sanki 40 yıllık dostmuşlar gibi sırıttı. Gösteriyi izledin mi? Çoğunu. Jess koltuklardan birine çöktü. Ne düşündün? Harika olduğunu düşündüm. Sen ve Mavis gerçekten güzel bir iş çıkardınız. Eve'in kendisinden tam olarak ne istediğinden emin olamadığı için Peabody gülümseme riskine girdi. Diskin ilk kopyasını almaya hazırım. İşte duymak istediğim de buydu. Burada bir içki almam mümkün mü acaba diye sordu Jess Eve'e dönerek. Bir gösteriden önce tamamen kuru kalmak isterim ve şimdi de ıslanmaya hazırım. Sorun değil. Ne içersin? Şampanya içmek güzel olurdu. Peabody, mutfakta bir şişe olması gerek. Buradaki konuğumuza bir kadeh getirirsin değil mi? Bizim için de kahve getir lütfen. Eve arkasına yaslandı ve bir süre sessizce düşündü. Teknik olarak buradan itibaren konuşulanları kaydedebilirdi ama kayda girmeden önce biraz hazırlık yapmak istiyordu. Senin gibi müzik kadar onu çevreleyen atmosferi de tasarlayan biri, sanatçı olduğu kadar aynı zamanda teknisyen de olmalıdır, değil mi? Sanırım gösteriden önce bana açıklamaya çalıştığın şey buydu. Yıllardır süre geldiği gibi müzik hala daha teknolojik bir yöne doğru gidiyor. Altın bilezikli güzel elini havada salladı. İkisine de ilgi duyduğum ve ikisinde de başarılı olduğum için şanslıyım. Bir piyanoda melodiler ya da bir gitarda riffler üretmek fosil kadar tarihi oldu. Neredeyse soyu tükendi. Peki teknik eğitimi nerede aldın? Genellemenin bir hayli üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Peabody içkilerle birlikte geri döndüğünde Jess yine gülümsedi. Son derece rahat, kendinden emin görünüyordu ve kendini bir tür iş görüşmesinde sandığı belliydi. Çoğunlukla çalışırken tabii gece geç saatlerde hack yaparak da diyebiliriz. Ama MIT'de evden eğitim aldım. Peabody'nin anlattıklarından Eve zaten biraz bilgi sahibiydi ama Jess'i köşeye sıkıştırmak istiyordu. Etkileyici. Hem performans hem de tasarım alanında isim sahibi oldun. Bu doğru değil mi Peabody? Evet, bende bütün disklerin var ve yeni bir şey görmek için sabırsızlanıyorum. Uzun süredir bir şey çıkarmamıştın. Bunu ben de duymuştum. Eve, Peabody'nin attığını bile fark etmediği topu hemen kaptı. Müziğe ara mı vermiştin Jazz? Pek sayılmaz. Sadece yeni cihazlarımı geliştirmek ve mükemmelleştirmek için zamana ihtiyacım vardı. Doğru elementleri birleştirmem gerekiyordu. Yeni bir şey yapacağım zaman daha önce kimsenin görmediği ve duymadığı bir şey olmalıdır. Ve Mavis de bu yeni projen için sıçrama tahtası oldu. Bir anlamda öyle. Şanslı bir keşifti. Benim için uygun olmayan bazı şeyleri vardı. Bu yüzden ona uyacak şekilde bazı parçaları değiştirdim. Birkaç aydır bunun üzerinde çalışıyordum. Her şey yerine oturduktan sonra Jess kadehini kaldırdı ve yudumladı. Kesinlikle. Daha önce hiç sanal gerçeklik gözlükleri için müzikler yaptın mı? Arada bir. Program yeterince ilginçse hiç de keyifsiz işler sayılmaz. O halde içine nasıl telkin yerleştirilebileceğini biliyorsundur. Jess durakladı ve sonra tekrar içkisini yudumladı. Telkin mi? Bu tamamen teknik bir konu. Ama sen çok iyi bir teknisyensin, öyle değil mi Jess? Bilgisayar giriş çıkışlarını bilecek kadar iyi. Ve beyinleri. Beyin sadece bir bilgisayardır, değil mi? Bana böyle söylememiş miydin? Elbette. Bütün dikkatini Eve yöneltmiş olduğu için Peabody'nin daha dikkatli dinlemeye başladığını fark etmemişti. Ve şu aralar ruh hali değiştiricilerle ilgileniyorsun. Davranış ve duygu kalıpları. Beyin dalgası kalıpları. Eve masasının çekmecesinden bir kayıt cihazı çıkardı ve masanın tam ortasına kolayca görünecek şekilde bıraktı. Biraz da bundan söz edelim. Bu da ne demek şimdi böyle? Jess kadehini bir kenara bıraktı ve koltuğunun ucuna doğru kaydı. Neler oluyor? Olan şey şu. Sana haklarını okuyacağım ve sonra biraz sohbet edeceğiz. Memur Peabody, destek kaydını çalıştır lütfen. Lanet olasıca bir görüşme yapmayı kabul ettiğimi söylemedim. Jess ayağa kalktı. Pekala, dedi Eve onun karşısında dikilirken. Bunu gerekirse zorla da yapabiliriz. Polis merkezinde. Ama orada işler biraz uzayabilir. Henüz sorgu odalarından birinde yer istemedim. Ama birkaç saatini içeride geçirmeye aldırmazsın herhalde. Jess yavaşça yerine oturdu. Hemen polis oluverdin Dallas. Hayır, öyle bir şey olmadı. Çünkü ben hep polisim. Daima. Dallas, temen Eve diye başladı Eve, kayıt cihazına dönerek ve Jess'e haklarını saymadan önce saati ve yeri girdi. Haklarını ve opsiyonlarını anladın mı Jess? Evet anladım ama bütün bu hatların ne anlama geldiğini hala anlayamadım. Bunu hemen açıkça belirteceğim. Drew Matthias, S. Steve Fitzhugh, Senatör George Perley ve Charisse Duveigne'in açıklanamayan ölümleriyle ilgili sorguya çekiliyorsun. Kimlerin? Jess gerçekten de aptallaşmış görünüyordu. Duveigne mi? O Tatler binasının tepesinden atlayan kadın değil mi? Bir intiharla ne gibi bir bağlantım olabilir ki? Onu tanımıyordum bile. Charisse Duveigne'in Tatler Enterprise'ın en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğunu bilmiyor muydun yani? Hayır, sanırım kim olduğunu biliyordum ama bence kariyerin boyunca zaman zaman Tatler'a gitmişsindir. Elbette, herkesin kirli çamaşırlarını araştırıp dururlardı. Benim hayatıma da birkaç kez müdahale ettiler. Bu işin bir parçası. Şimdi korku hafiflemişti ve Jess biraz sinirli görünüyordu. Bakın, o kadın binanın tepesinden atladı. Bunu yaptığında ben şehirde bir provadaydım. Tanıklarım var ve bunlardan biri de Mavis. Orada olmadığını biliyorum Jess. Ben oradaydım. En azından fiziksel olarak orada bulunmadığını biliyorum. Jess'in biçimli dudakları hafifçe aralandı ve dişlerini sıkarak konuştu. Neyim ben o zaman? Bir tür hayalet mi? Daha önce Drew Matthias adında bir ototronik teknisyeniyle hiç tanıştın mı? Hiç duymadım. Matthias da senin gibi MIT'den mezundu. Ne olmuş? Böyle binlerce kişi var. Ben evde eğitim gördüm. Kampüse adımımı bile atmadım. Ve diğer öğrencilerle de hiç bağlantın olmadı, öyle mi? Elbette oldu. Telelink, e-posta, lazer, faks ya da benzeri yollarla. Jess omuz silkti ve diğer dizinin üzerine yerleştirdiği el yapımı çizmesinin üzerinde parmaklarını tıklattı. O isimde herhangi bir ototronik teknisyeniyle tanıştığımı hatırlamıyorum. Eve taktik değiştirmeye karar verdi. Kişiselleştirilmiş telkinler üzerinde ne kadar süre çalıştın? Neden söz ettiğini bilmiyorum. Bu kelimenin anlamını biliyor musun? Elbette biliyorum. Bu kez omuz silkerken biraz titremeye başlamış gibi göründü. Bildiğim kadarıyla şimdiye dek hiç yapılmadı. Bu yüzden bana ne sorduğundan tam olarak emin değilim. İyi mi şansını denedi. Yardımcısına baktı. Ona ne sorduğumu biliyor musun Peabody? Sanırım yeterince açıktı hemen. Aslında Peabody'nin kafası bir hayli karışmıştı. Sorgulanan kişinin kişiselleştirilmiş telkinler üzerinde ne kadar süre çalıştığını öğrenmek istiyorsunuz. Belki de sorgulanan kişiye şu anda bu konuda araştırma yapmanın ya da bu konuya ilgi duymanın yasa dışı olmadığının hatırlatılması gerekir. Sadece bu tür kaynakları geliştirmek ve kullanmak eyalet yasalarıyla federal ve uluslararası yasalara aykırıdır. Çok güzel Peabody, bu durum bazı şeyleri açığa kavuşturmamıza yardımcı olur mu Jess? Eve ve Peabody'nin arasında geçen paslaşmalar Jess'e sakinleşecek zaman vermişti. Elbette bu alanla ilgileniyorum. Birçok kişi ilgileniyor. Bu senin alanının biraz dışında kalmıyor mu Jess? Sen sadece bir müzisyensin, lisanslı bir bilim adamı değilsin. Eve kesinlikle doğru düğmeye basmıştı. Jess'in gözleri kısıldı. Müzikoloji alanında kesinlikle lisanslıyım. Müzik, bir araya getirilmiş notalar yığınından ibaret değildir hayatım. Müzik hayattır, anılardır. Şarkılar belirgin ve genellikle de tahmin edilebilir duyguları tetikler. Müzik bir duygu, bir arzu ifadesidir. Bense müziğin sadece zaman geçirmek için güzel bir şey olduğunu düşünüyordum. Eğlence pastanın sadece bir dilimidir. Keltler savaşa giderken borular kullanırlardı. O borular en az kullanıldıkları geniş baltalar kadar güçlü birer silahtı. Afrika'da savaşçı kabileler kendilerini savaş havasına sokmak için davul kullanırlardı. Asırlar boyunca köleler ruhsallığa yönelerek hayatta kalmış, erkekler müziği kullanarak kadınları baştan çıkarmıştır. Müzik zihinle oynar. Bu da bizi asıl konuya geri getiriyor. İşi biraz ilerletip kişisel beyin kalıplarına odaklanmaya ne zaman karar verdin? Bir nota üzerinde çalışırken öylece aklına mı geldi? Jess sinirli bir tavırla güldü. Yaptığım şeyin sadece bir oyundan ibaret olduğunu sanıyorsun değil mi? Bir yere otur, notalara vur ve işine bak. Bu kadar. Yanılıyorsun. Müzik çok ama çok çalışma gerektirir. Ve sen de kendi çalışmanla fazlasıyla gurur duyuyorsun değil mi? Hadi Jess, daha önce bana söylemeye çalıştığın şey buydu. Eve yerinden kalktı ve Jess'in yanına gelip masanın ön tarafına oturdu. Bana söylemek için ölüyordun. Birine söylemek için. Böylesine inanılmaz bir şey yarattıktan sonra sadece kendine saklayacaksan bunun ne yararı olur, ne gibi bir tatmin sağlayabilirdi ki? Jess kadehini tekrar eline aldı ve uzun ince sapında parmaklarını dolaştırdı. Ben hiç bu şekilde düşünmemiştim. İçkisinden bir yudum aldı ve olası sonuçları tarttı ve tabii ödülleri de. Mavis senin esnek olabildiğini söyledi. Sadece kanun kitaplarından ve prosedürlerden ibaret olmadığını. Ah, esnek olabilirim Jess. Gerektiğinde. Konuş benimle. Diyelim ki teorik olarak kişiselleştirilmiş telkinler beyin kalıplarına göre ruh hali değiştiriciler üzerinde bir teknik geliştirdim. Bu büyük bir şey olabilirdi. Rourke ve senin gibi insanlar, finansal imkanınız, nüfuzunuz ve bağlantılarınız düşünülürse birkaç antika kanunun etrafından dolaşıp büyük bir kazanç elde edebilirdiniz. Kişisel eğlence endüstrisinde büyük bir devrim yaratırdınız. Bu bir iş teklifi mi yani? Teorik olarak diye tekrarladı Jess ve başıyla kadehini işaret etti. Rourke endüstrilerinin Ar-Ge birimleri, tesisleri, insan gücü ve böyle bir şeyi yapabilmek için güvenilirliği var. Akıllı bir polis bana göre bir şeyleri pürüzsüzce yapabilmek için kanunları esnetmenin yollarını bulabilir. Teğmen, dedi Peabody alaycı bir tavırla gülümseyerek. Görünüşe bakılırsa siz ve Rourke mükemmel çiftsiniz, teorik olarak. Ve Mavis de başı çeker, diye mırıldandı Eve. Hey, Mavis'in bir sorunu yok. O istediğini aldı. Bu geceden sonra artık önü açılacak. Yani bu da Rourke'a ulaşmak için onu kullanmanın bedelini öder. Jess omuz silkti. Sırtların sıvazlanması gerekir tatlım. Ben de ona istediği şeyi tam olarak verdim. Yine gözlerinde şeytansı pırıltılar belirdi. Teori sistemimin gayri resmi gösterisinden hoşlandın mı? Eğitiminin bile öfkesini yansıtmasını engelleyebileceğinden emin olamadan Eve döndü ve tekrar masanın arkasındaki koltuğa oturdu. Gösterimi, sen ve Rourke stüdyoya geldiğiniz akşam, ikiniz de bir an önce oradan ayrılmak için can atıyormuşsunuz gibi gelmişti bana. Jess'in gülümsemesi sırıtışa döndü. Küçük bir balayı tekrarı mıydı? Eve, yumruklarını açabilene kadar ellerini masanın arkasında görünmeyecek şekilde tuttu. Rourke'un bitişikteki ofisinin kapısına doğru baktı ve monitörün üzerindeki ışığı görerek irkildi. Rourke'un her şeyi izlediğini anladı. Bu yasa dışı değildi ama şartlar düşünülürse kesinlikle tehlikeliydi. Bakışlarını tekrar Jess'e çevirdi. Ritmi bozma riskini göze alamazdı. Görünüşe bakılırsa her nedense benim cinsel hayatımla yakından ilgileniyorsun. Sana söyledim, bende hayranlık uyandırıyorsun Dallas. Akıllısın, üzerindeki bütün siyah gölgelerle lanet olasıca çelik bir beynin var. O alanları açsan ne olurdu diye merak ediyorum. Ve seks bunun için etkili bir anahtardır. Jess bakışlarını Eve'in gözlerine dikerek öne doğru eğildi. Rüyalarında neler görüyorsun Dallas? Mavis'in diskini izlediği gece gördüğü kabusu ve dehşeti hatırladı. Jess'in kendisine verdiği disk. Öfkeden titreyen ellerini bastırmakta zorlandı. Seni orospu çocuğu. Eve yavaşça yerinden kalktı ve ellerini masaya dayadı. Demek gösteri yapmaktan hoşlanıyorsun. Öyle mi serseri? Matthias'ın senin için anlamı bu muydu? Bir gösteri miydi? Sana söyledim, onun kim olduğunu bilmiyorum. Belki de sistemini mükemmelleştirmek için bir ototron teknisyenine ihtiyacım vardı. Sen de onun üzerinde denedin. Beyin dalgalarını buldun ve programladın. Kendi ipini hazırlayıp boynuna geçirmesi için onu programladın mı, yoksa yöntemi ona mı bıraktın? Biraz eksenden uzaklaştın gibi görünüyor. Peki ya Pearly? Oradaki bağlantı neydi? Politik ifadeleri mi? Sen geleceğe mi bakıyordun? Gerçek bir vizyon sahibi nasıl olsa, yeni oyuncağını yasa dışı bırakacak, kanunlar çıkartacaktı değil mi? Neden onun üzerinde de kullanmayasın ki? Dur bir dakika, dur bir dakika. Jess ayağa kalktı. Sen cinayetten söz ediyorsun. Tanrım, beni cinayetten içeri tıkmak niyetinde misin yoksa? Arkasından Fitzhugh geldi. Birkaç gösteriye daha mı ihtiyacın vardı Jess, yoksa alışkanlık haline mi gelmişti? Güçlü bir duygu değil mi? Ellerini hiç kana bulamadan birilerini öldürebilmek. Ben kimseyi öldürmedim. Bu suçu benim üzerime yükleyemezsin. Medya orada olduğu için Dwayne kesinlikle çok önemliydi. İzlemek zorundaydın. İzlemekten hoşlandığından eminim. Değil mi Jess? Eminim izlerken ateşlenmişsindir. Bu gece lanet olasıca oyuncağınla Rourke'u içine soktuğun durumu düşünürken ateşlendiğin gibi. Seni bu kadar kızdıran bu değil mi? Jess öfkeli bir tavırla öne eğildi ve ellerini masaya dayadı. Gülümsemesi artık etkileyici değildi, ölümcüldü. Beni enselemek istiyorsun çünkü erkeğinin içine girmeyi başardım. Bana teşekkür etmelisin. İkinizin tavşanlar gibi düzüştüğünüzden eminim. Eve aniden harekete geçti ve daha Jess'in beyni darbeyi fark edemeden karşısındaki yakışıklı çeneye güçlü bir yumruk indirdi. Jess kolları açılmış halde bir taş gibi yüzü koyun yere devrilirken Eve'in portatif linkini de bir tarafa uçurdu. Lanet olsun. Eve öfkeden gözü dönmüş bir halde yumruğunu açtı ve tekrar sıktı. Lanet olsun. Peabody'nin sesi sakin ve soğuktu. Destek kaydının sorgu sırasında zanlının teğmeni fiziksel olarak tehdit ettiğini göstermesine izin verin. Sonuç olarak zanlı dengesini kaybetti ve başını masanın kenarına vurdu. Bayılmış gibi görünüyor. Eve olanlara bakmaktan başka bir şey yapamazken Peabody ayağa kalktı, yaklaştı ve Jess'in gömleğinin yakasından tutarak başını havaya kaldırdı. Bir an durumunu incelermiş gibi orada tuttu. Jess'in göz bebekleri arkaya doğru kaymıştı. Gözlerinin sadece akları görünüyordu. Peabody durumu iyi dedi ve Jess'i kaldırıp bir koltuğa attı. Temen Dallas, sanırım kayıt cihazının zarar gördü derken doğal bir tavırla kahve fincanını alıp kayıt cihazının üzerine dökerek çiplerini yaktı. Benimki düzgün bir şekilde çalışıyor ve sorguyu rapor etmek için yeterli olacaktır. Yaralandınız mı? Hayır. Eve gözlerini kapadı ve yine kendini kontrol edebilecek kadar sakinleşti. Hayır, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sorgu saat 1.33'te bitti. Zanlı Jess Barrow, inceleme ve tedavi için Brightmoor Sağlık Merkezi'ne götürülecek ve sabah saat 9'a kadar orada gözaltında tutulacak. Bu sorgu polis merkezinde devam edecek. Memur Peabody, lütfen nakliye işini siz halledin. Zanlı, sorgunun devamı için alıkonulacak ve suçlamalar bekleyecek. Peki efendim. Peabody, omzunun üzerinden baktığında Rourke'un ofisinin kapısının açıldığını gördü. Bir sorun çıkabileceğini anlamak için yüzüne bir bakış atmak yetti. Teğmen, dedi Peabody, kayıt cihazını başka tarafa dönük tutarak. İletişim cihazımda bir mesaj var sanırım ve sizin iletişim cihazınız zarar görmüş olabilir. Ambulans görevlilerini çağırmak için başka bir odayı kullanmak üzere izin istiyorum. Devam et, dedi Eve. Rourke içeri girerken Peabody dışarı yöneldiğinde Eve derin bir iç çekti. Bu sorguyu izlemek zorunda değildin, diye başladı Eve. Yanılıyorsun, kesinlikle zorundaydım. Jess inleyi kıpırdanırken Rourke ona baktı. Kendine geliyor, onunla biraz yalnız kalmak istiyorum. Dinle Rourke. Rourke buz gibi bir bakış atarak Eve'i susturdu. Şimdi Eve, bizi yalnız bırak. Eve, bunun kocasıyla arasındaki belki de tek gerçek sorun olduğuna karar verdi. İkisi de emir vermeye o kadar alışkındı ki emir almaktan hoşlanmıyordu. Ama dolabın içinde kendisinden uzak dururken kocasının gözlerinde gördüğü o ifadeyi hatırladı. İkisi de kullanılmıştı belki ama Rourke gerçek anlamda kurban olmuştu. 5 dakikan var, daha fazla değil. Seni şimdiden uyarıyorum. Kayıtlar görece yaralı olmadığını gösteriyor. Eğer üzerinde herhangi bir yara izi olursa durum aleyhime döner ve kendimi savunmamı zorlaştırır. Rourke karısını kolundan tutup kapıya götürürken yüzünde çok hafif bir gülümseme belirip kayboldu. Teğmen, bana güven, ben uygar bir adamım. Kapıyı Eve'in yüzüne kapadı ve içeriden kilitledi. Sonuçta tek bir iz bile bırakmadan bir insan vücudunda büyük acılar yaratmayı biliyordu. Jess'e yaklaştı, onu koltuktan kaldırdı ve gözleri fırıl fırıl dönmeyi bırakana kadar sertçe sarstı. Artık uyandın değil mi, diye sordu Rourke sakince. Ve kendindesin. Jess'in sırtından soğuk terler süzüldü. Ölümün yüzüne bakıyordu ve bunun farkındaydı. Avukatımı istiyorum. Şu anda polislerle karşı karşıya değilsin. Benimle karşı karşıyasın. En azından önümüzdeki 5 dakika için. Üstelik burada herhangi bir hakka sahip değilsin. Jess sakin ve soğukkanlı görünmeye çalıştı ama zorlukla yutkundu. Bana el süremezsin. Eğer bunu yaparsan her şey karının aleyhine döner. Rourke sinsice gülümsedi ve Jess'in içinde bir korku dalgası yükseldi. Bu konuda ne kadar yanıldığını sana göstereceğim, dedi Rourke. Elini uzatıp penisini yakalarken ve güçlü bir şekilde sıkarken bakışlarını Jess'in gözlerinden bir an olsun ayırmadı. Adamın yüzündeki kanın damla damla çekilişini ve ağzının acıyla kasılarak açılışını izlemek büyük bir zevkti. Diğer elinin baş parmağıyla Jess'in nefes borusuna bastırdı ve gümüşü renkli gözleri dışarı fırlayana kadar hava akımını kesti. İnsanın aletinden yakalanması çok kötü bir duygu değil mi? Son bir kez bileğini hafifçe büktükten sonra elini çekti. Jess koltuğa yıkıldı ve bir karides gibi kıvrıldı. Şimdi konuşalım, dedi halinden memnun bir şekilde. Özel konularla ilgili. Koridorda Eve bir aşağı bir yukarı yürüyor, her birkaç saniyede bir kalın kapıya bakıyordu. Eğer Rourke ses geçirmez şekilde odayı yalıttıysa, Jess ciğerleri patlayana kadar bağırsa bile Eve hiçbir şey duymayacağını biliyordu. Eğer onu öldürürse Eve bununla nasıl başa çıkacaktı? Şaşkın bir halde durdu ve bir elini karnına bastırdı. Bunu nasıl düşünebilirdi? O serseriyi korumak Eve'in göreviydi. Kanunlar ve kurallar vardı. Kişisel duyguları ne olursa olsun kural kuraldı. Kapıya yaklaştı, şifresini girdi ve şifre kabul edilmeyince bir küfür savurdu. Lanet herif, lanet olsun Rourke. Kocası onu çok iyi tanıyordu. Küçük bir umutla koridordan aşağı koştu ve Rourke'un ofisine girmek için şifreyi tuşladı. Ama oradan da bir sonuç alamadı. Güvenlik kamerasını denedi ve ofisin içini görmeye çalıştı. Ama Rourke o yolu da kesmişti. Ulu Tanrım, onu öldürüyor. Tekrar kapıya koştu ve çaresizce yumruklamaya başladı. Birkaç saniye sonra sanki bir büyü gibi kilit geri çekildi ve kapı sessizce kayarak açıldı. Korkuyla içeri koştu ve Rourke'u kendi masasında oturmuş sigara içerken buldu. Jess'e bakarken kalbi deli gibi atıyordu. Adam ölü kadar beyazdı ve göz bebekleri iğne ucu kadar kalmıştı ama nefes alıyordu. Aslında buna daha çok nefes almaya çalışmak denebilirdi. Üzerinde tek bir iz bile yok. Rourke kendisi için doldurduğu bir kadeh konyağı eline aldı ve sanırım yöntemlerinin yanlışlığını görmeye başladı. Eve eğildi, Jess'in gözlerine yakından baktı ve tekmelenmiş bir köpek gibi koltuğa doğru gerilediğini gördü. Çıkardığı sese insansı bile demek zordu. Ona ne yaptın böyle? Gizemli yolculukları sırasında öğrendiği teknikleri Eve'in ya da herhangi bir NYPSD memurunun onaylayacağını sanmıyordu. Hak ettiğinden çok daha azını. Eve doğruldu ve Rourke'a uzun, sert bir bakış attı. Gece geç saatte gelen konuklarını eğlendirmeye ya da önemli bir iş toplantısı yapmaya hazırlanmış birine benziyordu. Takım elbisesinde tek bir kırışık yoktu. Saçları dağılmamıştı. Ellerinde titreme falan yoktu. Ama gözleri vahşilik sınırında bir pırıltıyla bakıyordu. Of, çok korkunç bir adamsın. Rourke sakin bir şekilde brandy kadehini masaya bıraktı. Bir daha asla senin canını yakmayacağım. Rourke ona koşmak ve kollarını boynuna dolamak isteğine karşı koydu. Şu anda yapması gereken şey bu değildi. Ya da Rourke'un istediği şey. Bu kişisel olamaz. Evet, Rourke sigarasından derin bir nefes çekti ve dumanı yavaşça üfledi. Olabilir. Oldu da. Teğmen, Peabody ifadesiz bir yüzle içeri girdi. Ambulans geldi. İzin verirseniz zanlıyı sağlık merkezine götüreceğim. Ben de geliyorum. Efendim? Peabody Rourke'a kaçamak bir bakış attı. Rourke hala gözlerini Eve'den ayırmamıştı ve o gözlerdeki pırıltılar tehlikeli olmaktan öteydiler. Peabody, beni bağışlarsanız sanırım burada çok daha önemli bir meseleniz var dedi. Bununla ben ilgilenirim. Hala evde basın dahil çok sayıda konuğunuz var. Eminim bu konunun olabildiğince sessiz bir şekilde halledilmesini tercih edersiniz. Pekala. Polis merkeziyle buradan bağlantı kuracağım ve gerekli düzenlemeleri yapacağım. Yarın sabah saat 9'da sorgunun devamı için hazır ol. Sabırsızlıkla bekliyorum. Peabody Jess'e baktı ve bir kaşını kaldırdı. Başını bir hayli sert vurmuş olmalı. Hala kendine gelememiş ve yüzü kağıt gibi. Rourke'a dönerek sırıttı. Bunun nasıl bir duygu olduğunu iyi bilirim. Rourke güldü. Şimdi gerilimin biraz daha azaldığını hissediyordu. Hayır Peabody, bu durumda bildiğini pek sanmıyorum. Rourke yerinden kalktı, Peabody'ye doğru yürüdü. Genç kadının köşeli yüzünü zarif ellerinin arasına aldı ve onu öptü. Çok güzelsin diye mırıldandı Eve'e dönmeden önce. Konuklarımızın geri kalanıyla ben ilgilenirim. Sen keyfine bak dedi. Rourke dışarı çıkarken Peabody şaşkın bir tavırla parmak uçlarını dudaklarına götürdü. Bütün vücudunu bir zevk dalgası kaplamıştı. Vay canına! Ben güzelmişim Dallas. Sana borçluyum Peabody. Sanırım az önce ödeme yapıldı. Peabody kapıya yaklaştı. İşte görevliler geldi. Dostumuzu buradan çıkaralım. Mavis'e gösteriye bayıldığımı söyle. Mavis, Eve parmaklarıyla gözlerini ovaladı. Bunu Mavis'e nasıl açıklayacaktı? Yerinde olsaydım Dallas, bu geceyi ona bırakırdım. Ona daha sonra söyleyebilirsin, anlayacaktır dedi Peabody Jess'i işaret ederek. Görünüşe bakılırsa şiddetli bir beyin sarsıntısı geçirmiş, diye ekledi. 16. ayrımın sonu, sayfa 281, devamı 17. ayrımda.